Ayrım 4, Son Tanık, Glenn Mead, Sayfa 47. 7. Kısım, New York. O gün öfkeli beyaz bulutlar Long Island kıyısına pençe atarken güneş de çabalıyordu. O gün Jen ile denizde yüzdükleri günler gibi değildi. Bayes araba yoluna girip kontağı kapadı. Carla Grey Atlantik'e bakan Sevimli Evler dizisindeki sarıya boyalı kapıya baktı. Bir zamanlar o ev Jen'la kendinin istediği her şeyi, huzuru, konforu, denizi sunmuş, bir aile kuracakları yer olmuştu. Şimdi ise kapalı perdeleriyle boş duruyordu. Sundurmanın altında Jen'in sevdiği salıncaklı iskemle yanında da kendisininki. Carla otomobilden inmeye davranırken Bayes uzanıp koluna dokundu. ''Bunu yapmak zorunda değilsin, seninle geleyim mi?'' ''Yalnız olmayı tercih ederim.'' ''Carla, lütfen bu gece burada kalmak istiyorum.'' ''Bunun iyi bir fikir olduğuna gerçekten inanıyor musun?'' ''Olmayabilir ama kalmak zorundayım.'' Yaşlı kadın içini çekti. ''Pekala, öyleyse evime kadar gidip kıyafetlerimi değiştireyim ve bir iki de tuvalet eşyası alayım.'' Carla arabanın kapısını açtı. ''Acele etme olur mu? Yapmam gereken işler var.'' Anahtarı sarı kapıya yerleştirdi. İçeri girerken kapı çıtırdadı. ''Ev. Jen gittikten sonra buraya hala ev diyebileceğinden değil ama şu anda olması gereken yer burasıydı. Koridor zarftan geçilmiyordu. Mr. ve Mrs. Jen Lane'e gönderilmiş bir sürü mektup. Hepsini alıp masasının üzerine bıraktı.'' Arkasına dönüp bakınca Bayes'in motoru çalıştırdığını, camı indirip bir bitki özlü sigara yaktığını gördü. Babaannesi el salladı, Carla'dan karşılık alınca gaza basıp uzaklaştı. Ön odada tripod üzerine yerleştirilmiş eski Zeiss teleskopu hala denize dönüktü. Jen'la gelip evi gezdikleri ilk günü hatırladı. Evi 80'lerindeki emekliliği çoktan gelmiş Myrtle adlı ufak tefek emlak danışmanı gezdiriyor, işitme cihazını işaret edip, ''Unutmayın sağır değilim, onun için teklifinizi yaparken çekinmeyin.'' diyordu. Burada ilk seviştikleri günü hatırladı, bir de sonuncu sevişmelerini. Artık Jen yoktu. Bir türlü buna ya da ölüm biçimine inanamıyordu. Olanların bir mantığı yoktu. Oysa bu evde hala canı hissediyordu. Rahatlamak istercesine elini karnındaki şişliğe götürdü. O sabah uyanırken hafif bir bulantı hissetmiş, doktor da hamilelikle bulantı ve yorgunluğun normal olduğunu söylemişti. Kokuları soluyarak bütün odaları gezdi. Yatak odasında büyük ceviz yatak pamuklu çarşaflarla örtülüydü. Carla perdeleri açtı ve odaya günün aydınlığı doldu. Jen'la birlikte dalgalara doğru koştukları, çocuklar gibi kıkırdadıkları yaz sabahlarını hatırladı. Istırabını hiçbir şeyin hafifletemeyeceğini hissediyordu. Jen'in sesini ve kahkahasını bir daha duyamayacak, onu bir daha göremeyecekti. Öylesine yaman bir yalnızlık hissediyordu ki, içinde bir yer denize yürümek, dalgaların arasına karışıp bir daha dönmemek istiyordu. Açıklayamadığı bir nedenle dolabın başına gitti. Jen'in giysilerini çıkarıp yatağın üzerine fırlattı. İçini ürkütücü bir öfke dalgası kaplıyor, demir eriği gibi kavuruyordu. Jen'in ondan koparılmasına öfkeliydi. Birlikte geçirecekleri hayat tam da başlayacakken elinden alınmasına öfkeliydi. Hıçkırıklarla sarsıldı, yumruklarıyla yatağı dövüp çarşafları parçaladı. Sonunda tüm gücü tükenince kıpkırmızı gözleri kupkuru, tümüyle boşalmış, bitkin halde devrilip kaldı. Teselli olacaksa büyük baban öldüğünde aynı şeyleri hissetmiştim. Anlatsana. O gün telefon ettiler ve helikopterinin eğitim uçuşu sırasında vurulup düştüğünü, hiç umut olmadığını söylediler. Yıkıldım, tüm dünyam sona ermiş gibi hissettim. Sundurmanın altındaki sallanan sandalyelerde oturuyorlardı. Bayes'in eli Carla'nın kolundaydı. Sen okuldaydın. Dolaptan Dan'in bütün giysilerini çıkardım, üst üste yığdım. Üzerlerine yatıp hıçkıra hıçkıra ağladım. Sanki onu geriye getirmeye çalışır gibi. Carla hep büyük babasını daha iyi tanımadığına üzülürdü. Büyük babası Karaca Albay'dı ve Carla 16 yaşındayken ölmüştü. ''Sen de düş görüyor muydun?'' Bayes güldü. ''Düş mü? Babaannen haplanmış gibiydi tatlım.'' ''Kabus gibi. Hem de nasıl. Üzerime süngü hücumu gibi geliyorlardı.'' ''Anlatsana.'' Bana kalırsa tüm hayatımız boyunca birbirimize bu kadar yakın olduğumuz için, Dan ve ben lise aşıklarıydık. Birbirimizin tam zıddı olmamızın bir önemi yoktu. O asker olmaya hazırlanıyordu. Bense yabani bir çocuktum. Bana Yoko Ono'm diye takılırdı. Karlı'ya döndü. Neden, rüyalar mı görüyorsun? Kabuslar demek daha doğru olur. İlaç alıyor musun? Sadece bebek için folik asit. Bir de geceleri gevşemek için senin bitki özlü uyku hapları. Bana şu kabusları anlat. Beynimde durmadan tekrarlanan bir film gibi. Nasıl bir film? Bir an düşündü. Canın ölümünü görüyorum, patlamayı, beyaz bir ışık. Ama onlara karışan başka görüntüler var. Bir süredir gördüğüm görüntüler, aylardır gördüğüm. Ne görüntüleri? Tuhaf şeyler, acayip. Bana o görüntüleri anlat, Carla. Bir kadın elini açmış bana uzatıyor. Küçük ve sıska bir oğlan bana bakıyor ve bir şeyler istiyor. Karanlık bir odada sallanan bir ampul görüyorum. Geceleri düşen kar taneleri görüyorum. Neredeyse soğukluklarını hissedeceğim. Beyz kaygılanmış gibiydi. Bu dediklerin o kadınla çocuk. Ne olmuş? Onların yüzlerini görebiliyor musun? Hayır. Görüntülere odaklanmaya, bir anlam çıkarmaya çalışıyorum ama beceremiyorum. Neden sordun? Ama gördüklerinden rahatsız oluyorsun. Gözlerini babaannesine dikti. Tabii, üstelik daha sık görmeye başladım. Aylardır arada bir görüyordum. Can'ın ölümünden sonra daha da sıklaştı. Can'a söyledin mi? O gün restoranda söylemeye niyetlenmiştim ama fırsat olmadı. Neden soruyorsun? Beyz alt dudağını ısırıyordu. Birine görünmen gerektiğini düşünüyorum Carla. Kime? Doktor Raymond Leon'a. Neden böyle düşünüyorsun? Bana yardım etmişti onun için. Kabusların konusunda yardımcı olacağından eminim. Sıkıntı hissetmeni istemiyorum, özellikle de hamileyken. Randevuyu ben alırım. Ne zamana? Seni araya sıkıştırabilirse yarına. Hatırım için, tamam mı? Birine anlattığını bilirsem rahatlayacağım.
Yarın olmaz.
Neden olmaz? Can'ın anısına yapmak istediğim bir şey var. Bir de birini görmem gerekiyor. O akşam Phoenix uçağına bilet aldı. Ertesi sabah 7'de kalkacak bir Delta seferide. Sonra saatli radyosunu açarak yatağına oturdu. Beyz'in komodinin üzerine yerleştirdiği hasır sepet dolusu lavantanın kokusu rahatlatıcıydı. Radyodan duyduğu parçayı tanıdı. Led Zeppelin ve Stairway to Heaven. Klasik müzikçi Can'ın aslında düş kırıklığına uğramış bir rockçı olduğuna inanıyordu. Bu dinlediği de onun en sevdiği parçalardan biriydi ve Can'ı düşününce kendini birden tümüyle yalnız hissetti. Pencerenin başında dururken sahil boyunca yürüyen genç bir çift gördü. Erkeğin kucağında küçük bir oğlan vardı. Kadın şiş karnıyla yine hamile görünüyordu. Çift bir espriye gülerken başları birbirine değdi. Sonra erkek uzanıp kadının yanağını öptü. Can'la birlikte yüzmeye gittikleri Cove Point'teki kumulların arasında gözden kaybolmalarını izledi. Radyoyu kapattı, yatağına uzanıp gözlerini yumdu. Biraz sonra bitki özlü yeşil haplardan birini yuttu. Uykunun gelmesi için dua ederek yatağının içinde kıvrıldı. 8. Kısım Phoenix, Arizona. Havaalanında bir taksiye bindi ve kavurucu sıcakta kuzeye doğru yola koyuldu. Çiftlik sakin bir muhitteydi. Aslında tek ev içinde iki ev gibi. 50 yılı aşkın bir süre önce inşa edilmiş eski bir çiftlik eviyle ona eklenen ve bir sanatçı stüdyosunu da içeren modern bir bölüm. Metal bir sundurmanın altında beyaz bir Mustang duruyordu. Carla'nın bindiği taksi toprak yolda ilerleyerek yaklaşırken Paul onu karşılamak için stüdyosundan çıktı. Yorgun ve sıska görünüyordu. Blue jean ve spor ayakkabı giymişti. Eski püskü tişörtü boya ve çamur lekeleriyle kaplıydı. Bileğinde turkuaz boncuklar dizili deri bir kayış vardı. Uzun siyah saçları perçemlerle kesilmişti. Can'a o kadar benziyordu ki, aynı hazır tebessüm, aynı kararlı mavi gözler, aynı yakışıklılık ve aynı zarif sanatçı elleri. Taksiden inip ona sarıldığı zaman ağlamak üzereydi. ''Seni yeniden görmek çok güzel Carla, içeri girsene, kahveyi yeni koydum.'' Elini genç kadının omuzuna atıp eve soktu. İçerisi beyaza boyalı duvarlarla çevrili ve elle oyulmuş çiftlik usulü seyrek eşyayla döşeliydi. Stüdyonun kapısı açıktı ve içerisi bir çömlekçi parkı, parlak çömleklerle kaplı zemin ve duvarları pastel mavilerle, canlı kırmızılarla ve vurucu sarılarla boyanmış tabak, vazo ve sanat eserleriyle karmakarışık görünüyordu. Dışarıda kayınbiraderinin kendi elleriyle tuğladan yaptığı fırını gördü. Paul başarılı olmuştu. Güzel karısı ve iki sevimli kızıyla mutlu bir hayat sürüyordu. Yetenekli bir sanatçı ve tasarımcı olarak üne kavuşmuş, eserlerini almak için özel olarak New York ve Los Angeles'dan Phoenix'e gelen VIP müşteriler edinmişti. Mutfakta Paul kahveyi, fincanları ve çikolatalı kurabiyeleri bir tepsinin üzerine yerleştirdi. ''Seni hastanede gördüm, son seferden daha iyi görünüyorsun. Bebek hala iyi mi?''
''Doktorlar öyle diyor.''
''Şükürler olsun, duruma alışabiliyor musun?''
''Zar zor, ya sen?''
Paul cesurca gülümsediyse de gözleri kan çanağı gibiydi. Acısı dudaklarının köşesindeki gerginlikten okunuyordu ve sanki ağır bir yük taşıyormuş gibi omuzları çökmüştü. ''Yeniden işle meşgul olmaya çalışıyorum ama dikkatimi bir türlü toparlayamıyorum.'' ''Arka verandaya çıkalım, ne dersin?'' Yüzü ciddileşmişti. Konuşmamız gereken şeyler var. 9. kısım. Fincanlara kahve koydu. Arkalarındaki oturma odasının duvarlarında karısıyla kızlarının fotoğrafları asılıydı.
Herkes nerede?
Kim kızları Sedona'ya, anneanneleriyle dedelerini ziyarete götürdü. Yarın dönecekler. Karla önünde uzanan çöl manzarasına daldı. Sade fakat güzeldi, kaktüslerle kaplıydı. Gökyüzü o kadar maviydi ki neredeyse gözlerini acıtıyordu. Paul kahvesinden bir yudum aldı. Can ve ben buraya geldiğimiz ilk gün bu manzaraya tutulduk. Renklere, ışıklara. Her zaman özel bir yer oldu.
Bana o günleri anlat.
Can hiç bahsetmedi mi?
Bazen annesiyle babasını Hırvatistan'dayken nasıl kaybettiğini anlatırdı. Seninle birlikte vatanınızda savaş sırasında ıstıraba ve dehşete nasıl tanık olduğunuzu, yaşadıkları onu derinden etkilemişti. Belki de böylesine büyük bir müzisyen olmasının bir nedeni de bu yaşadıklarıydı.
Acılarından pek bahsetmezdi ama onları çalışmalarına aldığı kesin.
Haklısın, böylesine etkileyici bir müzik yapmak için son derecede derin bir duygu kuyusundan yararlanmayı hep beceriyor gibiydi. Nedendir bilmem ama bu açıdan onunla aramızda bir bağ olduğunu hissediyordum.
Ben hep geçmişimizi unutmaya çalıştım. Oysa Can dergiden kestiği bir fotoğrafı hep yanında taşır ve bize o günleri hatırlatması için yatak odasının duvarına asardı. Duyduğu acıyı, tanık olduğu haksızlıkları unutmak istemedi. Haksızlıktan nefret ederdi. Bir an durakladı, uzaklara baktı. Sonra yine Carla'ya döndü. ''Buraya geldiğimiz zaman Can 10, ben ise 14 yaşındaydım. Annem ve babam Sırplar köyümüzü top ateşine tuttuğu zaman ölmüştü. Zihinlerimiz savaşta gördüğümüz manzaralarla, ölü bedenlerle, kurşuna dizilmiş koca ailelerle, etnik temizlikle öylesine doluydu ki buraya alışmak epey güç oldu. Haftalar boyunca birbirimiz dışında kimseyle konuşmadık. Güven ve sıcaklık peşinde birbirlerinden ayrılmayan iki küçük öksüz yetim.''
''Ama burada huzuru buldunuz değil mi?''
''Cehennemden cennete geçmek gibiydi. Hayatta olduğumuz için ömrümüzü bir yetimhanede geçirmek yerine halamın ve eniştemin bize vasi olmayı kabul ettikleri için içimiz şükran doluydu.'' Çenesiyle kaktüs kaplı çölü işaret etti.
''Kardeşim ve ben burada güzel günler de geçirdik. Eniştemiz bizi çölde at binmeye götürürdü. Çıngıraklı yılanlar, çakallar görürdük. Hırvatistan'daki kasabanın Pireli sinemasının ekranında gördüğümüz kovboy filmleri gibiydi. Onu özleyeceğim.''
Karla daha fazla dayanamadı. Kederle ağlayıp gözlerini sildi.
''Neden Paul? Can neden öldü? Can'ı neden öldürmek istesinler ki?''
Paul'un yüzü asıldı, bir şey söylemedi.
''Ne var, ne oldu?''
''Ronald Reagan, Amerikan başkanı.''
''Ne? Ne olmuş ona?''
1987 yılında Rusya lideri Mihail Gorbaçov'a Berlin duvarını yıkmasını söyledi. Duvar 2 yıl sonra Sovyetler Birliği çökerken yıkıldı. Onunla birlikte her şey değişti. Uydu devletlerinin hepsi bağımsızlık yolundaydı. Polonya, Baltık ülkeleri, Çekoslovakya ve eski vatanım, o zaman Yugoslavya'nın parçası olan Hırvatistan.
Bütün bunları Jan'ın ölümüyle ne ilgisi var?
Paul Carla'nın yüzüne baktı, hem de çok ilgisi var. Yugoslavya'nın ısmarlama bir ülke olduğunu biliyor muydun? Kralların, diktatörlerin bir araya gelmeye zorladıkları bir avuç bağımsız devlet. Komünistleri destekleyen Mareşal Tito veya Slobodan Milosevic gibileri.
Carla anladığından pek emin olmamakla birlikte başını onaylarca salladı.
Başlıca üç devlet, Ortodoks Sırbistan, Katolik Hırvatistan ve çoğunlukla Müslüman Bosna'ydı. Bu üçü yüzyıllar boyunca birbirleriyle kanlı savaşlar yaptı. Savaşta en güçlüsü her zaman Sırbistan oldu. Yugoslavya parçalanmaya başladığında başında şiddet düşkünü ve yozlaşmış Sırp Başkan Slobodan Milosevic vardı. En güçlü ordu onda olduğu için tüm ülkeyi eline geçirdi. Oysa bütün o cumhuriyetler artık bağımsızlık istiyordu. Ülke dağılmaya başladı. Milosevic Sırbistan'ın gücüne karşı gelecek her türlü ayaklanmayı acımasızca bastırmaya girişti.
Arkasına yaslandı. İlginç olan tarafı şimdi başlıyor. Sırp ve Balkan organize suç örgütleri hakkında ne biliyorsun?
Hiçbir şey. Neden sordun?
Dünyanın o bölgesinde kabarık bir acımasız suç ve haydutluk geleneği vardır. Bazıları bu geleneğin Roma dönemlerine, imparatorun Konstantinopolis'e giden ikmal Katarlarını soyan dağlı eşkıyalara kadar dayandığını söyler. Yüzyıllar sonra Yugoslavya'yı istila eden Hitler konvoyları da aynı kaderi paylaştı. Sırp mafyasının yanında İtalyan mafyası sevimli yaşlı kadınların kulübü gibi kalır.
Yugoslavya'nın 5 yıldan fazla süren bir savaş sırasında dağılmasının Sırp kökenli organize suç örgütlerine milyarlarca dolar kazandırdığını anlattı.
Yugoslavya'nın parçalanmasını önlemek için Başkan Slobodan Milosevic'in mutlaka daha fazla askere ihtiyacı vardı ve bu amaçla mafyaya geri çeviremeyecekleri bir öneri yapmış. Sırp ordusuna yardım etmeleri karşılığında gangster çeteleri için genel af ve onlara kendi milis güçlerini donatmak için yeterli silah ve mühimmat vaat etmişti.
Mafyanın görevi basitti. Bağımsızlık peşindeki etnik cumhuriyetlerde çoğunlukla da Büyük Sırbistan'ın parçası olmamayı seçmiş, milyonlarca sivile sahip Hırvatistan ve Bosna'nın belirli bölgelerinde çıkacak ayaklanmaları bastırmak. Buna ilaveten halkı katlederek ya da göç etmeye zorlayarak söz konusu bölgelerde etnik temizlik yoluna da gidiyorlardı. Savaş her taraftan yerlerinden edilmiş 2 milyonu aşkın göçmen anlamına geliyordu. Evlerinden, işlerinden, tarlalarından atılmış erkekler, kadınlar, çocuklar. Aynı savaş korkunç katliam anlamına da geliyordu. 250 bin kişi ölmüş, çok daha fazlası işkenceden geçmiş, yaralanmış, sakat kalmıştı. Kimileri yüksek güvenlikli hapishanelerden çıkma, çete üyelerinden ve acımasız katillerden oluşan mekanize, iyi donanımlı milis grupları halinde örgütlenen mafya önderliğindeki birlikler araziye yayıldı. Dehşete düşmüş sivil nüfusu katledip kargaşa yarattı ve savaş alanındaki karışıklıktan yararlanarak yağma ve soyguna girişti. Kurbanların çoğu sivil ya da paramiliter Müslümanlar olmakla birlikte Katolik ve Ortodokslar da bu gazaptan paylarına düşenleri aldı. Kasabalar bombalandı, köyler ateşe verildi, kentler bir uçtan diğerine yağmalandı, bankalar soyuldu, kasaları boşaltıldı. Etnik gruplar bütünüyle katledildi, malları ve topraklarına el kondu. Buzdolapları, çamaşır makineleri ve televizyonları bile Belgrad'ın ikinci el pazarında satışa sunuldu. Daha varlıklı kurbanlar genellikle evlerinden, iş yerlerinden, paralarından, araçlarından ve mücevherlerinden feragat ettiklerini belirten belgeler imzalamak zorunda kaldılar. Son bir hakaret olarak kent dışına nakledilmek üzere hapse ya da idama götürülmek için de ücret ödemeye zorlandılar. Suç çeteleri Hitler SS'lerinin 10 yıllar önce öğrendiği dersi almışlar, toptan katliamın karlı bir iş olabileceğini anlamışlardı. Paul arkasına yaslandı. Yetişkin kadın tutukluları, ergen kızları, erkek ve kız çocukları hapsedecek kamplar kurulmaya başlanmıştı. Bunların yaşı 14'ten büyük, kardeşleri ve oğulları duyarsızca öldürülmeye mahkum edilmişti bile. Yüzünde tiksintiyle bir süre çöle baktı. Sonra yeniden Carla'ya döndü.
Daha sonra savaş suçları savcılarınca tecavüz ve dehşet ağını ve yağma görevlerini yerine getiren milis çeteleri cinsel ihtiyaçlarını karşılamaktı. Irzına geçilen kurbanlardan bazılarının 7 yaşında olduğu belirlendi. Anlatılanları kasvetli bir suskunlukla dinleyen Carla, ''Bana tüm bunları neden anlatıyorsun?'' diye sordu. ''Çünkü canın öldürülmesinin bir nedeni var ve bu nedeni öğrenmek hakkın.'' 4. Aylamın sonu. Sayfa 57.